Ayrım 15, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 155. Postoyna. Kettle Eva Grado'nun numarasını çevirdi. Grado mesaj bırakırken Kettle'de olduğunu bilmesine rağmen numarasını tekrarlamıştı. Zor durumda mıydı acaba? Belki. En azından Kettle'in artık ağzından çıkanları tartarak söylemesi, dikkatli konuşması gerekiyordu. Ines'le yaptıkları planı uygulaması şarttı. Kamptan otele dönüp otel odasındaki yatağa kendini atar atmaz Ines telefonunun çaldığını ve bir mesaj bırakıldığını anlatmıştı. Grado'nun aramasından işkillenmiş, bu yüzden onun aradığını söylemek yerine Maya'yı ziyaretinin nasıl geçtiğini sormuştu. Kettle odaya girdiğinde ne kadar heyecanlıysa anlattıklarını dinledikten sonra bir o kadar rahatlamıştı. Kettle kendisine 11 kadının ifadelerinin bulunduğu dosyayı verince sevincinden havaya uçacaktı neredeyse. ''Bu tam bir altın madeni benim için.'' demiş ve daha sonra kullanmak üzere çantasına atmıştı. Şimdi ilk işleri Michael Jensen cinayetini aydınlatmaktı. Ardından kalkıp Kettle'e sıkıca sarılmış, yardımları için teşekkür etmişti. Teşekkürü hak etmişti Kettle. Kimselere görünmeden kampa girmiş, Ines'in istediği tüm bilgileri elde etmişti. Mükemmel bir iş başarmıştı. Danimarkalı bir gazeteci ziyaretinin dışında başka bir amacı olabileceğinden kimse şüphelenmemişti. Kamptan ayrılmak üzere taksiye binerken Maya elini sıkmış, o da her şey sorunsuz halledildiği için rahatlamıştı. Şimdi Ines yatakta Kettle'in yanında oturuyor, heyecanla Grado'nun telefonu açmasını bekliyordu. ''Alo?'' diye bir ses geldi telefonun diğer ucundan. ''İyi günler Grado, ben Kettle Brandt.''
''İyi günler.''
''Ne yolda aradığınız?'' ''Hala cenaze töreninin kasvetini atamadım üzerimden. Biraz dinlenmem gerekiyordu. Bir kız arkadaşla Postoyna'ya geldim.''
''Postoyna'da ne yapıyorsunuz?''
Kafamı dağıtmam gerekiyordu biraz. Bilmem anlıyor musunuz?
Tabii tabii, çok iyi anlıyorum.
Benimle konuşmak istemişsiniz. Yeni bir gelişme var mı?
Maalesef dişe dokunur bir şey yok henüz. Biliyorum böyle bir günde sorulacak şey değil ama Zdenka'dan bir şeyler öğrenebildiniz mi?
Evet, böyle şeylerin sorulacağı bir gün değildi. Umarım beni anlıyorsunuzdur dedi Kettle. Sanyo'nun sahibi Josip Österreicher'in de cenaze törenine katıldığını bilerek söylemedi. Josip kendi Grado'ya söylemediyse bu bilgiyi kendisi ve Ines için saklamaya karar vermişti. Hem ayrıca Grado'nun bu olaydaki rolünün ne olduğunu öğreninceye kadar ağızlarını sıkı tutmaya karar vermişlerdi. Zor olacaktı. İp cambazı gibi maharet gerektiriyordu ve özellikle o andan itibaren telefon konuşması zorlaşacaktı. Kettle olta atmaya karar verdi ve ''Galiba cenaze töreninden sonra beni takip eden kişiler vardı peşimde.'' dedi.
''Ne?'' diye bağırdı Grado.
Kettle sesin yankı yapmamasından başkomiserin kapalı bir yerde olmadığını anladı.
''Evet, doğru duydunuz.
Otobüs beklerken durakta iki kişi bekliyordu. Ama ben vazgeçip trene binmeye karar verince onlar da karar değiştirdiler ve benimle aynı trene bindiler.''
''Hayret, çok ilginç. Nasıldı görünümleri?''
''Mavi rüzgarlıkları ve spor ayakkabıları vardı. Birinin üzerinde mavi kot pantolon, diğerinde de kahverengi fitilli kadife pantolon vardı.''
''Anlaşıldı, ben not alıyorum aynı zamanda.'' dedi Grado ve devam etti. ''Kaç yaşındaydılar?''
''Sanırım 30 civarındaydı ikisi de.''
''Siz trenden inince de takip ettiler mi?''
''Bilemiyorum, arkama bakmadım. Acelem vardı. Kız arkadaşım istasyonda beni bekliyordu. Cenazeden dönüşte gecikmiştim.''
''Trenden nerede indiniz? Ljubljana'da mı?''
Grado Kettle'in takip edildiğini biliyorsa, hele takip edenler kendi adamlarıysa rolünü iyi oynadığı söylenebilirdi. Ama Kettle ve Ines işlerini şansa bırakmamaya, sabah takip edildiklerini polise söylemeye karar vermişlerdi. Hem ayrıca bu tür şeyleri anlatmak Kettle'in polisin gözündeki inandırıcılığını arttıracak, ondan şüphelenmeyeceklerdi. Böylece dışarı aksettirdiklerinden daha fazla bilgiye sahip olacaklardı. Bu da onların kendilerini izleyenler olduğunu, çoktan fark ettiklerini gizleyecekti. İzlendiklerini biliyorlardı. Adidas tişörtlü adamlar, hatta Slovenya gizli servisi ya da başka hangi yetkililer izliyorsa artık peşlerinde birileri vardı. ''Evet, Ljubljana'da.
Kız arkadaşım beni orada bekliyordu. Sonra da buraya geldik.
Anlaşıldı dedi Grado. Başka bir şey söylemedi.
Beni izleyenler kimler olabilir? Bir fikriniz var mı diye sordu Ketil.
Şu an aklıma kimse gelmiyor ama öğrenmeye çalışırız. Adamların giyimlerinden başka bir özellikleri var mı aklınızda kalan? İki kişiydiler değil mi?
Sadece rüzgarlıklı iki adamı fark edebildim. Daha doğrusu onların beni izlediğini hissettim. Takip edildiğime tam emin değilim ama bana öyle geldi.
Anlaşıldı Brandt. Ulaşabildiğiniz tüm bilgiye ihtiyacımız var. Zdenka'dan alacağınız bilgiler dahil.
Yarın Ljubljana'ya dönüyorum.
Grado rahatlamıştı. Çok sevindim. Zdenka ile görüşecek misiniz?
Görüşmek üzere anlaşmadık ama uğramayı düşünüyorum. Gidersem soru sormaya başlarım.
Anlaştık Brandt. İletişimi kesmeyelim. Bir şeyler öğrenirsem size haber veririm. Ha unutmadan peşinizde başkaları da var mı diye tetikte olursanız iyi edersiniz. Mümkün mertebe dikkatli olun. Korkarsanız mutlaka beni arayın.
Tamam ararım. Görüşürüz birkaç gün sonra.
Tamam görüşürüz. İyi günler.
İyi günler.
Ketil telefonu kapatır kapatmaz İnes'e baktı. İnes boş gözlerle Ketil'e bakıyordu ve hiçbir soru sormadı.
Anladın değil mi ne konuştuğumuzu?
Evet, ne düşünüyorsun? İnandı mı dersin?
İnandı galiba.
O zaman onunla aramıza biraz mesafe koyalım dedi İnes ve gülümsedi.
Şu an nerede olduğumuzu ona söylediğimizi saymazsak dedi Ketil. Oysa tam planladıkları gibi konuşmuştu Grado'yla.
Kaç defa söyleyeceğim sana, bulunduğun yeri bildirmen senin için sadece bir avantajdır. O bu işin içindeyse zaten biliyordur. Değilse arkamızda her zaman yardım isteyebileceğimiz biri olur.
Ketil derin bir nefes aldı. İnes haklıydı. Şu an yapabileceği en doğru şeydi Grado'ya bilgi vermek. Odanın minibarından bir bira çıkardı. Ne gündü. Artık odada dinlenme sırası Ketil'e gelmişti. İnes daha uzun bir yolculuğa çıkacaktı. Ketil otele dönünce planda değişiklik yapmışlardı. Ketil kızları getiren kamyonun bir haçtan gelip Slovenya'ya Portoroz sınır kapısından giriş yapmış olabileceğini söyleyince Michael'ın güzergahını geriye doğru gidip incelemeye karar vermişlerdi. Moldovyalı kızları oraya getirenleri ortaya çıkarıncaya kadar uğraşacaklardı. Karşılaşacakları tek güçlükse peşilerindekilerden önce davranma zorunluluğuydu. İnes ve Ketil'in yaptıklarından güvenlik yetkililerinin de haberi olmaması gerekiyordu. Onları izleyenler ve gizli servis aynı organizmanın parçalarıysa işleri kuşkusuz daha da zorlaşacaktı. Ama o ana kadar şans yanlarında olmuştu. Portoroz'a gelirken ve kampı ziyaret ederken takipçilerini atlattıklarını düşünüyorlardı. Ketil birayı açtı, bir şişe de İnes'e uzattı. İnes tereddüt etmeden bira şişesini aldı ve çakmağıyla açtı.
''Nasılsa arabayı ben kullanmayacağım.'' dedi İnes ve güldü.
''Öyle, şerefe.'' dedi Ketil.
''Şerefe.''
Şişelerini tokuşturdular ve biralarını içmeye başladılar.
''5 dakika vaktimiz var mı?'' diye sordu İnes.
''Vardır herhalde, yolun ne kadar süreceğini bilen sensin.''
''Vaktimiz var tabii. Yol 24 saat açık nasılsa.'' dedi İnes ve kikir dedi.
İnes içinde bulunduğu ortamın tadını çıkarıyordu. Uzun zamandır gazete binası dışına çıkmamış gibiydi. Bu olayı çözme çabasında Ketil'in aksine kişisel nedenleri yoktu. Sadece haber yapmak için bilgi topluyordu ve Ketil'e ihtiyacı vardı. İnes acaba Ketil'e asılmaya mı başlamıştı, flört mü ediyordu? Yatakta uzanmış bira içerken birden neşesi yerine gelmişti. Ne kadar güzel olduğunu göz önünde bulundurunca aslında İnes'in Ketil'e asılması hoş bir hayaldi. Şimdi saçlarını açsa, yavaşça soyunmaya başlasa, çizmelerini çıkarmadan soyunsa... Bu düşünceleri aklından uzaklaştırmaya çalıştı. İnes'in neşeli tavırlarını patlamaya hazır azgınlık gibi yorumlaması fazla iyimser kaçıyordu. Ama yine de rahat duramadı ve sordu.
''Sen evli misin ya da sevgilin var mı?''
''Ne o ne öteki?'' dedi İnes.
''Ne koca var ne sevgili öyle mi?''
''Öyle.''
İnes Ketil'in sorusuna karşı bir soru sormadı. Önemli de değildi. Ketil kendi kendini vazgeçmeye ikna etmeye çalıştı.
Görevi Michael'ın katillerini bulup ortaya çıkarmaktı ve Ines de ona yardımcı oluyordu. Planlarının bir sonraki etabına dikkatlerini topladı.
''Gideceğin zaman söyle arayayım.''
''Arayabilirsin şimdi.'' dedi Ines ve Kettle oda telefonundan kendilerini oraya getiren taksiciyi aradı. Kettle taksiciye tam nerede beklemesi gerektiğini sıkı sıkıya tembihledi. Şoför kazanacağı avroları düşününce hazır ola geçmişti neredeyse. Kettle taksicinin kendisine verilen talimatları doğru anlamış olmasını umuyordu. 5 dakikaya burada olacak taksi.'' dedi Kettle. Ines cep telefonunu çıkardı ve Kettle'e verdi. ''Şimdi sıra bende.'' dedi Ines. Kettle başını salladı ve Ines'in telefonunu alıp cebine koydu. Odadan çıktılar. Portoroz. Franco Tudic sınır kapısının doğusundaki tepelerdeki devriye görevini bitirmesine rağmen evine gidemeyecek olmasına lanet okuyor, küfürler ediyordu. Telefon açan kadın gazeteciyle konuşması gerekiyordu. Basına karşı açık davranıyor görünmek, daha doğrusu sordukları sorulara muğlak cevaplar vermek, soru sormadıkları sürece de konuşmamak gerekiyordu. Basın aslında çok işlerine yarıyordu. Aranan biri olduğu ya da meydana gelen bir olayda şahit arandığı zaman basının çok faydasını görüyorlardı. Ama genel anlamda gazeteciler bir an önce kurtulunması gereken baş belalarıydı. Gelecek olan kadın gazeteci de onlardan biriydi. Geçen pazar Moldovyalı kızlar burada ortaya çıkınca sınır kapısı televizyon kanallarının akınına uğramış, Tudic de birçok televizyon kanalında canlı yayına çıkıp soruları cevaplandırmıştı. ''Yok efendim, kadınlar oraya nasıl gelmişler? Yürüyerek mi gelmişler? Tekneyle mi yoksa arabayla mı gelmişler?'' Bunun gibi sorular sorulmuştu. Kadınlar sınır kontrolü esnasında yakalanmadıkları için her türlü ihtimali değerlendirdiklerini söylemişti her kanalda. O ana kadar şansı yaver gitmiş, soruşturmayla ilgili her türlü soruyu Ljubljana'ya havale etmişti. Ljubljana'dan da medyaya dişe dokunur bir açıklama geldiği söylenemezdi. Tepedeki devriye görevi sona erince sınır karakoluna gitmesi 10 dakikasını almıştı. Yol ezberindeydi. Karanlıkta bile ne zaman karşısına dönemeç çıkacağını iyi biliyordu. İyi aydınlatılmış park yerine girince karakol binası önünde, ağzında sigarayla bir ileri bir geri gidip duran uzun boylu siyah saçlı kadını gördü. O olmalıydı. Tam zamanında gelmiş diye düşündü. ''Merhaba, siz Novi gazetesinden arayan gazetecisiniz değil mi?'' diye sordu Tudic kadına.
''Evet merhaba, ben Ines Sivonik.'' dedi kadın ve elini uzattı.
''Ben de Franco Tudic, devriye görevindeydim. Ancak yetişebildim, fazla beklemediniz değil mi?''
''Hayır, hiç sorun değil. Çok kısa süre önce aramama rağmen gelebildiğiniz için teşekkür ederim.'' dedi Ines ve sigarasını yere atarak söndürdü.
Gazeteci olmasına rağmen çok kibar diye düşündü Franco Tudic. Hem de güzel. Televizyon için çok uygun bir yüzdü ama gazetede çalışıyordu. ''Sorun değil, bugün geç çıkacaktım.'' diye cevap verdi Tudic ve Ines'i ofisine davet etti. ''Sizin için ne yapabilirim?''
''Portoroz'daki Moldovyalı kadınlar olayıyla ilgili bir haber hazırlıyorum. Soruşturma süreci vesaire.'' dedi Ines ve ses kayıt cihazını çantasından çıkarıp masaya koydu.
Tudic kızmasına rağmen kibarca başını sallayarak onayladı. Basının olaya ilgisinin kaybolmaya başladığını düşünmüştü. Ama bir kez daha ekibi günah keçisi, kendisi de olayın baş sorumlusu olarak lanse edilecekti. Üstelik bu kez ülkenin en ciddi gazetesiyle konuşacaktı. ''Pekala, ne sormak istiyorsunuz?''
''Önce herkesin aklına gelebilecek sorudan başlayalım. Kadınların sınırı ne zaman ve nasıl geçtikleri konusunda bilginiz var mı?''
''Diğer yayın organlarında da açıkladık. Sınırı nasıl geçtiklerini bilmiyoruz. Vadiden yürüyerek geçiş yapmış olabilirler. Tekne, araba ya da hatta kamyonla bile gelmiş olabilirler. Sınır kontrollerimiz aslında çok sıkıdır. Yakalayamamış olmamız bir şanssızlık.''
''Tahmininizce hangi yöntemi tercih etmişlerdir?''
''Şahsen bir tahminim yok.''
''Burada yükleri kontrol edilmeden kamyonlar geçiyor olabilir mi?''
Soru ne düşmanca ne yönlendiriciydi ama Tudic yine de soruyu suçlayıcı bir tavırla sorulmuş gibi algıladı.
kızmamaya çalışacaktı. Kadını karşısına almamak için sükunetini korumalıydı. Eli kalem tutan ve gazetede kendi sayfaları olan biri son sözü söyleme hakkına sahipti.
Tabii mümkün. Sınırdan geçen her kamyonu %100 kontrol edecek kaynaklarımız yok.
Ama sınırda bekleyen kamyonlardan hangilerini kontrol etmemiz gerektiğini bilecek kadar da deneyim sahibiyiz. Bu söz konusu olayda araç sınırdan kontrol edilmeden geçmiş olabilir. Ama hala kadınların sınırdan nasıl geçtiklerini, hatta bu sınır kapısından giriş yapıp yapmadıklarını bile bilmiyoruz.
Bu sınır kapısından giriş yaptıkları kesin değil mi?
Değil. Slovenya'ya herhangi bir sınır kapısından giriş yapıp Portoroz'a gelmiş olabilirler. Nasıl bir ulaşım yöntemi kullandıklarını bilmediğimizi söyledim. En azından ben bilmiyorum. Belki Ljubljana'dakiler öğrenmiş olabilirler. Onlara sorabilirsiniz.
Tudić sistemi eleştirdiğine de seviniyordu. Son cümlesi Ines'in de biraz düşünmesine neden olmuştu. Ines önündeki not defterini bir süre karıştırdıktan sonra kendini toparladı. Ses kayıt cihazını kapattı ve konuyu değiştirdi.
''Ben başka bir konuda da haber hazırlıyorum. Belki bana o konuda yardımcı olabilirsiniz.''
''Buyurun, sizi dinliyorum.''
''Ines, bilmiyorum haberiniz var mı? Geçen pazar Ljubljana'da bir kamyon şoförü öldü. Sanye'de şoförlük yapıyordu dedi ve Novi gazetesinde yazdığı haberin gazeteden kesilmiş kupürlerini masaya koydu.
Ne oluyordu? Kadın birdenbire neden başka bir konuya atlayıvermişti?
Geçen pazartesi İçişleri Bakanlığı'ndan iki beyefendinin kendisini otele toplantıya çağırdıklarında hakkında konuştukları adamdı gazetedeki.
Evet, hafta başında ben de gazetelerde okudum o ölüm olayını dedi Tudić.
Şimdi size vereceğim bilgileri sır gibi saklayacağınıza söz verir misiniz diye sordu Ines.
Tabii.
Ljubljana polisi adamın intihar ettiğini söylüyor. Soruşturmanın zarar görmemesi için ama gerçekte olayı bir cinayet olarak görüyorlar.
Cinayet mi?
Adam Makedonya'dan mı, Karadağ'dan mı yoksa başka bir yerden mi ne sigara kaçakçılığı yapıyormuş. Polise göre ki bu bilgi çok gizli, adamı öldürenler sigara mafyasıymış.
Ines çantasından başka bir gazete küpürü daha çıkardı. Jurnal gazetesine yayınlanan haberde kullanılan Michael Jensen'ın fotoğrafını gösterdi. Fotoğraf oteldeki toplantıda Sova ajanı Silic'in Tudić'e gösterdiği dosyadaki fotoğrafa benzer bir fotoğraftı.
''Bu adamı gördünüz mü hiç? Bu sınır kapısından geçti mi?'' diye sordu Ines.
Artık çok fazla olmaya başlamıştı. Şimdi bu olayın suçunu ona ve adamlarına mı atacaklardı?
Tudić kızmasına rağmen kendine hakim oldu. Bakışlarını gazete küpüründen kaldırdı ve ''Hayır dedi bu adamı daha önce gördüğümü sanmıyorum. Hiç görmedim.
Bu sınır kapısından çok Sanya kamyonu geçiyor mu?
Evet.
Günde kaç kamyonları geçiyor yaklaşık olarak?
Değişiyor ama günde 5-10 saniye kamyonu geçiyordur dedi Tudić.
Verdiği cevaplarda kullandığı ses tonundan kadının nereye varmak istediğini anlayamadı anlaşılıyordu ama tahmin edebiliyordu.
Saniye kamyonlarında devamlı arama yapıyor musunuz?
Yapıyoruz tabii. Siz nereye varmak istiyorsunuz bu sorularla?
Hiçbir yere. Portoroz'daki sınır kontrolleri hakkında olumsuz bir şey yazmayacağım merak etmeyin dedi Ines.
Sanki Tudić'in düşüncelerini okumuştu.
İşin doğrusu şu, Moldovyalı kadınlar Michael Jensen'in kamyonuyla taşınıyordu. Kamyonu da Michael Jensen kullanıyordu. Ben bunu biliyorum ama bu bilgi hiçbir yerde açıklanmadı. İlk etapta açıklanmayacak da bu yüzden siz de başkasına söylemezseniz sevinirim. Sadece ben ve şimdi bir de siz biliyorsunuz.
Tudić onaylayarak başını salladı, iyi olmuştu. Başı derde girecek olursa Ines'e karşı eline bir silah geçmişti. Kendisi hakkında olumsuz bir şey yazmaya kalkarsa aldığı bu bilgiyi rakiplerine vermekle tehdit edebilirdi.
''Merak etmeyin, kimseye söylemem.'' dedi Tudić.
''Sınır kapısında kontrol edilmeden sınırın geçilip geçilemeyeceğini öğrenmek istiyorum. Yazmayacağım bunu, emin olabilirsiniz.''
Ines Sivonik'in sorusu aslında zararsızdı. Tudić biraz rahatladı. Ama Ljubljana'dakiler de ne hıyarmış. Bir kez daha hem de bir gazeteciye Portoroz sınır kapısında güvenlik zaafı olabileceğini söylemişler. Kendi pisliklerini ona temizleteceklerdi. Gidip Metlika sınır kapısına baksalardı ya asıl pislik oradan fışkırıyordu.
Aslında kadını da yalan söylemişlerdi. Michael Jensen sigara ve içki kaçakçılığı yapmıyordu. Kadınları getiren kamyonun şoförlüğünü yapmışsa da bu küçük bir detaydan öte bir şey değildi. Doğruysa tabii. Zavallı kadın gazeteci de aslında olayın boyutlarının ne kadar büyük olduğunu hiç bilmiyordu. Peki yazılmamak kaydıyla söyleyeyim. Kontrol edilmeden sınırdan geçmek mümkündür. Ama geçen arabaların büyük çoğunluğunda etkin arama yaptığımızı yazabilirsiniz dedi Tudiç. Tamam tamam dedi Ines ve gülümsedi. Tudiç de gülümseyerek karşılık verdi. Bir araba Bosna'dan geliyorsa mesela diyelim ki Bihaç'tan geliyor. En çok hangi güzergahı izler? Anlamadım. Bihaç'tan Portoroz'a hangi yoldan gelinir? Hırvatistan içinde otoyolu geçerek gelinir. Ara yollardan gelinecek değil herhalde dedi Tudiç kinayeli bir tavırla. Tabii ya dedi Ines ve önündeki not defterine bakmaya başladı. Sayfaları biraz karıştırdı. Aklına başka soru gelmemiş gibi görünüyordu. Galiba başka sorum yok dedi sonunda. Anlatacak fazla bir şey de yok dedi Tudiç. Gazeteciyle röportajı kazasız belasız halletmiş, sorumlu olduğu sınır kapısının daha fazla eleştiriye maruz kalmasını engellemenin rahatlığını duymaya başlamıştı. Ama yine de içi rahat değildi. Karşısına çıkan bu kadın gazeteci dürüst, iyi niyetli biriydi ama istediği yere varmasını sağlamayacaktı bu çalışmaları. Ines Sivonik ses kayıt cihazını alıp çantasına koydu ve Tudiç'e kartvizitini verdi. ''Aklınıza bir şey gelirse bana bir mesaj gönderir misiniz?'' Demek cep telefonu varmış. Halbuki bu görüşme randevusunu ayarlamak için yolda bir benzin istasyonunun telefon kulübesinden aramıştı diye düşündü Tudiç. ''Cep telefonunuz var mı?'' diye sordu. ''Var ama şu an üzerimde değil. Siz bana bir SMS yazın, detaya girmeyin. Ben sizi ararım, olmaz mı?'' dediğiniz. Tamam dedi Tudiç ve cebinden sigara paketini çıkardı. Bunu gören Ines de çantasından sigarasını çıkardı. Park yerinde sigara içerek konuşmadan yürüdüler. Son bir ricam olacak dedi Ines. Neymiş? Buraya geldiğimi kimseye söylemeyin olur mu? Tudiç şaşırdı. Tabii haber araştırmasını gizli yapmak istemesini anlıyordu. Ama aynı zamanda kendisine verilmiş bir baskı aracıydı bu rica. ''Tabii merak etmeyin, kimseye bir şey söylemem.'' dedi Tudiç. ''Bana bir taksi çağırabilir misiniz?'' ''Arabanız yok mu?'' ''Hayır ama beni şehir merkezinden gelip alacaklar var.'' ''Tamam, ben bırakırım sizi. Nereye gideceksiniz?'' ''Hotel Riviera. Beni oradan alacaklar.''
15. Ayrımın Sonu Sayfa 166